Ayrım 14.
Scott bu kez güzel Smith'e döndü. İşittin mi eşek herif, köpeğini alıyorum ve 150 dolar veriyorum. Cüzdanını açıp paraları saymaya başladı. Ama güzel Smith parayı el sürmeyeceğini göstermek istercesine ellerini arkasında kavuşturdu. İyi ama ben köpeğimi satmıyorum ki dedi. Bir iki çistifini bozmaksızın kim demiş öyle bir satarsın ki dedi. Ne dersen de ben alıyorum da ondan. İşte paran, köpek benimdir artık. Güzel Smith elleri arkasında kıçın kıçın geriledi. Scott üzerine yürüyerek yumruğunu kaldırdı. Güzel Smith yumruktan korunmak için ezilip büzüldü. Hakkımı kimseye yedirmem diye sızlandı. Senin bu köpek üzerinde hakkın makkın yok artık. Parayı alıyor musun almıyor musun? Yoksa bir daha mı patlatayım? Güzel Smith'in ödü kopmuştu. Çabuk çabuk konuştu. Peki peki öyle olsun ama bu parayı zorla alıyorum. Aslında dünyanın parası eder o. Göz göre göre kazıklanamam. Her insanın hakkı alınmalı. Scott parayı uzatırken haklısın dedi. Her insan hakkını almalı. Ama sen insan değil düpedüz bir hayvansın. Güzel Smith gözdağı vermeye kalktı. Hele bir davasına döneyim görürsün sen bak. Mahkemeye vereceğim seni. Eğer davasına döndüğün zaman çeneni açtığını işitirsem kentten sürdürürüm seni, anladın mı? Güzel Smith karşılık olarak homurdanmakla yetindi. Ama Scott üzerine yürüyerek öfkeyle bağırdı. Anladın mı dedim. Güzel Smith korkuyla gerilerken homurdandı. Evet. Evet ne? Güzel Smith dişlerini gıcırdatarak evet efendim dedi havlarcasına. Seyircilerden biri aman dikkat edin hiç bakmaz ısırıverir diye bağırdı. Bu söz üzerine kalabalık markaları koyverdi. Scott adamı bırakıp beyaz dişi kendine getirmeye çalışan kızak sürücüsünün yanına döndü. Kalabalık birer ikişer dağılmaya başlamıştı. Kimileri de küçük gruplar halinde toplanmış çene çalıyordu. Tim Cannon bu gruplardan birine sokuldu. Bu herif de kim ya diye sordu. Birisi Whedon Scott yanıtını verdi. Kumarbaz yeniden sordu. Peki kim oluyor bu Whedon Scott? Tanınmış bir maden uzmanıdır. Hatırı sayılır biridir. Eğer başını derde sokmak istemiyorsan damarına basayım deme. Bu yörede ne kadar ileri gelen kişi varsa hepsiyle sıkı fıkıdır. Maden dairesi başkanıyla da can ciğer dosttur. Ona göre ayağını denk al. Kumarbaz, herifçi oğlumun sağlam ayakkabı olmadığını şıpıdak anlamıştım zaten ben dedi. İşte bu yüzden yelkenleri daha işin başında suya indirdim ya. Yaban. Whedon Scott hiç umut yok dedi. Kulübenin önündeki basamaklara oturmuş, tıpkı kendisi gibi umutsuz bir havayla omuz silken kızak sürücüsüne bakıyordu. İki adam hırlayarak dişlerini gösteren, tüyleri kabarmış bir halde zincirini çılgınca çekiştiren beyaz dişi seyretti bir süre. Matt kızak köpeklerine sopasıyla iyi bir ders vermiş ve sonunda beyaz dişi sataşmamayı öğretmişti onlara. Şimdi biraz ötede uzandıkları yerde beyaz dişi aldırmaz görünüyorlardı. Scott bu hayvan bir kurt dedi. Ne yaparsan yap evcilleşmez. Matt ona bir şey diyemem dedi. Ama bana kalırsa kurttan çok köpeklik var onda. Kim ne derse desin öyle bir özelliği daha var ki apaçık ortada. Kızak sürücüsü bir an duraladı ve kendinden emin bir havayla başını sallayarak Moonshine dağlarına doğru baktı. Scott bir süre onun konuşmasını bekledikten sonra canım bırak eveleyip gevelemeyi de ne biliyorsan söyle diyerek sertçe çıkıştı. Neymiş o ortada olan şey? Kızak sürücüsü baş parmağıyla arkasındaki beyaz dişi işaret etti. İster kurt olsun ister köpek ama kalıbımı basarım ki eğitmişler bu hayvanı. Hadi canım sen de olur mu hiç? Bal gibi de olmuş işte kızağa koşulmuş. Göğsündeki şu izlere baksanız da. Haklısın Matt. Güzel Smith denilen herifin pençesine düşmeden önce belli ki kızak çekmiş. Öyleyse ne diye yeniden kızağa koşulmasın? Scott birden umutlandı. Gerçekten olur mu dersin? Ama bir anda yine umutsuzluğa kapıldı. 15 gündür yanımızda ama hala ilk günkü kadar azgın. Matt inandırmaya çalışıyordu onu. İsmi bir fırsat tanıyalım ona. Çözün bakalım ne olacak. Bir iki aklı yatmamış gibilerden şöyle bir baktı. Matt üsteledi. Evet biliyorum bunu daha önce de denediniz. Denediniz ama o zaman elinize sopa almamıştınız ki. İyi ya bir de sen dene öyleyse. Kızak sürücüsü eline bir sopa aldı. Zincire vurulu hayvanın yanına gitti. Kafesteki aslan terbiyecisinin elindeki kamçıyı nasıl gözden kaçırmazsa beyaz dişte tıpkı öyle dik dik bakıyordu sopaya. Matt görüyor musunuz dedi. Gözünü sopadan ayırmıyor. İyi bir belirti bu. Aptal değil bu hayvan. Elimde sopa varken kılıma bile dokunmayacaktır. O kadar çılgın değil. Adamın eli boynuna doğru uzanınca beyaz diş homurdanarak dişlerini gösterip yere büzüldü. Uzanan ele bocalayarak bakıyor. Bu arada kendisine gözdağı vermek için tepesinde duran sopayı gözden kaçırmıyordu. Matt zinciri çözdükten sonra geriledi. Beyaz diş serbest bırakıldığına inanamıyordu bir türlü. Güzel Smith'in eline düşeli aylar geçmiş ve bütün bu süre içinde boynundaki zincir ancak başka köpeklerle dövüşeceği zaman çözülmüştü. Bunun dışında bir an bile tatmamıştı özgürlüğü. Her dövüşten sonra hemen zincire vurulmuştu. Bu değişikliği niye yoracağını bilemiyordu bir türlü. Belki de tanrılar canavarca bir oyun oynamak üzereydiler. Beklenmedik bir saldırıya karşı her an tetikte durarak ağır ağır ve çevresini kollaya kollaya bir iki adım attı. Ne yapacağını kestiremiyordu. Olur şey değildi. Gözlerini kendisine diken bu iki tanrıdan kuşkulanıyordu. Onlardan uzaklaşmak için kulübenin köşesine dek sakına sakına ilerledi. Hiçbir şey olmadı. Afallamıştı. Döndü geri geldi. İki adamın 5-10 adım ötesinde durdu. Adamları süzmeye başladı. Yeni sahibi sordu. Kaçmaz mı dersin? Metomuz silkti. Bir deneyelim bakalım, görürüz. Denemeden hiçbir şey söylenemez. Scott üzüntüyle zavallı hayvan diye mırıldandı. Bütün istediği şey azıcık sevgi. Kalkıp kulübeye girdi. Az sonra elinde bir et parçasıyla dışarı çıktı. Eti hayvanın önüne attı. Beyaz diş bir adım geri sıçradı. Önüne düşen ete kuşkuyla bakmaya başladı. Tam bu sırada Matt, "Hey Major!" diye bağırdı. Ama geç kalmıştı. Major adlı kızak köpeği etin üzerine atılmıştı bile. Ama tam eti kapacağı sırada beyaz diş saldırıp köpeği yere yıktı. Matt hemen koştu. Ne var ki beyaz diş kaşla göz arasında yapacağını yapmıştı. Major sendeleyerek ayağa kalkmaya çalıştı. Boğazından akan kanlar karları kırmızıya boyuyordu. Scott yazık oldu ama hak etti dedi. Matt ayağını kaldırıp beyaz dişe tekme atmaya hazırlandı. Aynı anda beyaz diş sıçradı. Dişlerin parıltısı hemen ardından keskin bir çığlık. Beyaz diş kudurmuşçasına homurdanarak 1-2 metre geri çekilirken Matt paralanan bacağını incelemek için eğildi. Yırtılan pantolonunu ve üzerinde kıpkırmızı bir lekenin hızla genişlemekte olduğu iç çamaşırını gösterirken az kalsın koparıyordu namussuz dedi. Scott umutsuzca söylendi. Söylemiştim sana Matt, hiç umudum yok. Hayır yok bunda. Gerçi elim varmıyor ama ne yapalım, ne zamandır düşündüğüm şeyi yapmanın sırası geldi artık. Yapılacak başka hiçbir şey kalmadı çünkü. Bu sözleri söylerken bir yandan da yavaş yavaş tabancasını çıkardı. Mermileri kontrol etti. Matt, dinleyin beni Bay Scott dedi. Tam bir cehennem hayatı sürmüş bu hayvan. Çektiği onca çileden sonra kalkıp da şimdi karşınızda kuzu gibi davranmasını bekleyemezsiniz ki. Durun bakalım, azıcık zaman tanıyın ona. Scott, iyi ama Major'u ne hale soktu baksana dedi. Kızak sürücüsü kana bulanmış karların üzerine serilen ve soluk soluğa can çekişmekte olan yarıl köpeğe bir göz attı. Siz kendiniz demediniz mi bunu hak etti diye. Beyaz dişin etini kapmaya kalktı. O da keratanın işini bitiriverdi. Aslında başka türlü olması da beklenemezdi. Kendi etini korumayan bir köpek 5 para bile etmez bence. İyi ama Matt, hadi köpeği boş ver. Etini korumak için saldırdı ona. Ama sana saldırmakla ipin ucunu kaçırmadı mı dersin? Matt kararlıydı. Ona bakarsanız ben de hak ettim. Hayvana tekme atmaya kalktım mı kalkmadım mı? Hayvanın haklı olduğunu söyleyen sizdiniz. Ona tekme atmaya kalktığım için bana da o olsun. Scott üsteliyordu. Bana kalırsa evcilleşeceği falan yok bu hayvanın. Öldürmekle ona büyük bir iyilik yapmış olacağız. Beni dinlerseniz yapmayın Bay Scott. Gelin bir fırsat daha verin şuna. Bakarsınız yola gelir. Cehennemden kurtulalı ne kadar oldu ki zavallıcığın? Hayvan ilk kez serbest kalıyor. Bir fırsat daha tanıyalım. Baktık ki yola ize gelmiyor, o zaman ben kendi elimle vururum, oldu mu? Bunun üzerine Scott tabancasını kılıfına koydu. Tanrı da biliyor ya, onu öldürmeyi ben de istemiyorum. Bırakalım bakalım, bir de yol açsın şöyle. İyi davranmak işe yarayacak mı görelim. Dur hele, bir deneyelim bakalım. Beyaz dişe yaklaştı. Gönlünü almak istercesine tatlı tatlı mırıldanmaya başladı. Matt, elinize bir sopa alsanız iyi olur diye uyardı. Scott başını salladı. Beyaz dişin güvenini kazanmak için tatlı tatlı konuşmaya devam etti. Gel gelelim, beyaz diş bir türlü güvenemiyordu ona. Her an başına bir şey gelmesini bekliyordu. Şu tanrının köpeğini öldürmüş, arkadaşını ise ısırmıştı. Bu durumda korkunç bir cezadan başka ne bekleyebilirdi ki? Ama yine de dayanılmaz bir başkaldırı duygusu yükseliyordu içinde. Tüylerini kabarttı, dişlerini gösterdi. Elinde sopa mopa yoktu. Tanrının eli yaklaştı. Ağır ağır başına doğru inmeye başladı. Beyaz diş olduğu yere büzülüp tor top oldu. Her an saldırmaya hazır bir durumdaydı. Yüreği küt küt atıyordu. Başının üzerinde bir tehlike, bir şeytanlık dolaşıyordu ama neyin nesidir kestiremiyordu bir türlü. Tanrı ellerini tanıyor, bu ellerin nedenli becerikli, can yakmada nedenli yetenekli olduğunu iyi biliyordu. Zaten oldu olası kendisine dokunulmasından nefret ediyordu. Gözdağı verircesine hırladı. Büzüldükçe büzüldü. El gittikçe yaklaşıyordu. Isırmak istemiyordu. Öldürücü tehlike karşısında kendini tutmaya, sonuna dek dişini sıkmaya çalıştı. Ama bir an geldi ki benliğini dayanılmaz bir yaşama tutkusu kapladı. İçgüdüsel korkusu tüm duygulara baskın çıktı. Ridden Scott beklenmedik bir saldırı karşısında hayvandan hızla kaçınabileceğini sanıyordu. Ama aldandığını anladı. Tıpkı bir yılan gibi hızla atılıp ısıran beyaz dişin o şaşılası çevikliğini böylece öğrenmiş oldu. Bir şaşkınlık çığlığı kopardı ve yaralanan elini öbür eliyle kavradı. Matt yakası açılmadık bir küfür savurarak hemen yanına koştu. Beyaz diş sürüne sürüne geriledi. Dişlerini gösteriyor, kıvılcımlar saçan gözleriyle kötü kötü bakıyordu. Güzel Smith'ten yediği korkunç dayaklardan çok daha beter bir dayak yiyeceğinden hiç kuşkusu kalmamıştı artık. Kızak sürücüsü bir anda kulübeye daldı ve elinde bir tüfekle yeniden dışarı fırladı. Scott, ne yapıyorsun Matt diye haykırdı. Matt serin kanlı bir havayla hiç dedi. Yalnızca demin verdiğim sözü yerine getireceğim. Vuracağım bu hayvanı. Yapamazsın. Yapar mıyım, yapamaz mıyım şimdi görürsünüz. Az önce Matt beyaz dişin bağışlanması için nasıl dil döktüyse Scott da şimdi öyle yalvarıyordu. Sen değil miydin demin ona bir fırsat daha tanımamızı söyleyen? Bir şans daha verip deneyelim bakalım. Henüz işin başında sayılırız. Öyle ya, ha deyince vazgeçmek olur mu? Ne yapalım yani? Bu kez de olan bana olsun. Vay canına, şuna bak ya. Beyaz diş kulübenin köşesinde 15-20 adım ötede durmuş korkunç hırıltılar çıkarıyordu. Hırlarken Scott'a değil, kızak sürücüsüne bakıyordu. Matt şaşkın şaşkın, olur şey değil dedi. Gözümle görmesem inanmazdım. Ne akıllı hayvan, görüyorsun ya. Ateşli silahın ne demek olduğunu senden benden daha iyi biliyor. Ne olursa olsun böylesine akıllı bir hayvana bir şans daha tanımalıyız. Bırak şu silahı elinden. Matt, peki öyle olsun dedi. Tüfeği bir odun istifine yasladı. Hemen ardından şaşkınca bağırdı. Şuna bakın. Beyaz diş yatışmış hırlamayı da kesmişti. Bunu denemeliyiz, dur bakalım ne yapacak. Matt yeniden tüfeğe uzandı. Aynı anda beyaz diş hırlamaya başladı. Adam tüfeği yanından uzaklaşınca gergin dudakları kapandı. Dişler görünmez oldu. Matt, oyun olsun diye bir kez daha deneyelim bakalım dedi. Tüfeği kaptı ve omzuna doğru yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Beyaz diş yerinden doğrulup yemine homurdandı. Homurtusu gittikçe şiddetleniyordu. Matt tüfeği omuz doğrultusuna kadar kaldırdığı anda hayvan yana fırladı. Kulübenin köşesini dönüp gözden yok oldu. Matt, beyaz dişin az önce durduğu yere öylece baka kaldı. Sonra tüfeği yerine bırakarak ciddi bir havayla patronuna döndü. Haklısınız Bay Scott. Böylesine akıllı bir köpeği öldürmeye eli varmaz insanın. Sevgili efendi. Ridden Scott'ın yaklaştığını görünce beyaz dişin tüyleri kabardı. Efendisinin vereceği cezaya boyun eğmeyeceğini belirtmek istercesine hırlamaya başladı. Efendisinin eli kanamaması için sarıp sarmalanmış askıya alınmıştı. Eli ısırdığından bu yana 24 saat geçmişti. Eskiden cezalının ertelendiğini görmüşlüğü vardı. İşte şimdi de cezanın geciktirildiğini sanıyordu. Başka türlü ne olabilirdi ki? Bir tanrının kutsal etini ısırmıştı. Üstelik beyaz bir tanrıydı bu. Bu saygısızlığından ötürü korkunç bir cezaya çarptırılacağından en küçük bir kuşkusu yoktu. Adam beyaz dişin bir iki adım ötesinde çömeldi. Görünüşe bakılırsa tehlikeli bir durum yoktu şimdilik. Çünkü tanrılar ceza verecekleri zaman ayakta dikilirlerdi. Dahası bu tanrının elinde ne sopa, ne kırbaç, ne de tüfek vardı. Üstüne üstlük kendisini salıvermişlerdi. Ne zincire vurulmuştu, ne de kızağa bağlanmıştı. Bu durumda tanrı ayağa kalkar kalkmaz tabanları kolayca yağlayabilirdi. En iyisi dişini sıkıp işin sonuna dek beklemekti. Tanrı öylece duruyor, hiçbir şey yapmıyordu. Bunun üzerine beyaz dişin hırıltısı boğuklaştı ve giderek kesildi. Tanrı konuşmaya başladı. Onun sesini işitir işitmez beyaz dişin yelisi kabardı. Hırlamaya koyuldu. Tanrı dostça bir havayla konuşuyor, beyaz diş de hırlıyordu. Karşılıklı olarak biri konuştu, öbürü hırladı. Tanrı sürekli olarak tatlı bir sesle konuşmaya devam etti. O zamana dek hiç kimse beyaz dişe böylesine tatlı bir biçimde seslenmemişti. Bu okşayıcı tatlı ses yavaş yavaş beyaz dişin içine işliyor, yüreğinde sıcak duygular uyandırıyordu. İçgüdüsünün sürekli uyarılarına karşın ister istemez güven duymaya başladı bu tanrıya karşı. Bu güvenlik duygusu başından geçen onca kötü deneylere karşın insanlara beslediği düşmanlık duygusunu bastırdı. Aradan epey zaman geçtikten sonra tanrı ayağa kalktı, kulübeye girdi. Az sonra yeniden dışarı çıktığında beyaz dış kaygı ve kuşkuyla ona baktı. Bu kez elinde ne kırbaç, ne sopa, ne de silah vardı. Sağlam eliyle arkasında bir şey de gizlemiyordu. Beyaz dişten az öteye, az önceki yerine gelip oturdu. Beyaz dişe bir parça et uzattı. Hayvan kulaklarını dikti. Uzatılan ete kuşkuyla bir göz attı. Bu arada adamı gözden kaçırmamaya çalışıyor, beklenmedik bir saldırıya karşı koyabilmek için vücudunu yay gibi gerip tetikte bekliyordu. Beklediği ceza epey gecikmişti. Tanrı burnuna doğru bir et parçası uzatıyor, başka bir şey yapmaya kalkmıyordu. Üstelik bu et hiç de tehlikeli görünmüyordu. Ama beyaz dişi yine de kuşkulanmaktan alamıyordu kendini. Burnunun dibinde sallanan ete dokunamıyordu bir türlü. Tanrılar öylesine akıllıydı ki bu zararsız görünüşlü et parçasının ardında kim bilir nasıl bir tehlike gizliydi. Daha önceki deneylerden, özellikle kızılderili kadınlardan edindiği deneylerden öğrenmişti ki çoğu zaman sevecenlikle uzatılan bir et parçasıyla cezalar arasında tehlikeli bir ilinti vardı. Tanrı en sonunda et parçasını beyaz dişin ayakları dibine attı. Beyaz diş gözünü Tanrı'dan ayırmaksızın eti dikkatle kokladı. Başına hiçbir şey gelmediğini görünce bir lokma da yuttu. Yine bir şey olmadı. Tanrı ikinci bir et parçası daha uzattı. Elinden almaya yanaşmayınca adam yine önüne fırlattı eti. Bu olay bir iki kez yinelendi. Derken Tanrı eti hayvanın önüne atmaz oldu. Elinden yedirmek için kararlı bir tavırla öylece bekledi. Etin tadına doyum olmuyordu. Beyaz diş ise kıyasıyı aştı. Olanca dikkatiyle adım adım yaklaştı kendisine uzanan ele. Adamın elinden yiyecekti eti. Dik dik bakıyor, adamı bir an bile gözden kaçırmıyordu. Kulakları arkaya yatık, yelesi kabarık bir durumda başını öne doğru uzattı. Gırtlağından hafif bir uyarı hırıltısı yükseldi. Eti gövdeye indirdi. Bu kez de hiçbir şey olmadı. Eti lokma lokma atıştırdığı halde ceza meza görmemişti. Dudaklarını yaladı, beklemeye koyuldu. Tanrı hala konuşuyordu. Kulağına gelen seste sevecenlik vardı. Şimdiye dek hiç tanımadığı bir takım duygular uyanıyordu beyaz dişin içinde. Garip bir mutluluğa kaptırdı kendini. Sanki ruhunda bir eksiklik tamamlanmış, bir boşluk doldurulmuş gibiydi. Ne var ki birdenbire içgüdüsel bir dürtüyle irkildi. Başından geçen olaylar, eski acılar, anılar yeniden canlandı gözlerinin önünde. Tanrılar çok akıllıydı. Allemeder gallemeder bin bir türlü oyuna başvurup yapacaklarını yaparlardı. Tamam, korktuğu şey başına geliyordu işte. Tanrı'nın can yakıcı eli ileri uzanmış kafasına doğru iniyordu. Ama bu arada Tanrı yumuşak ve okşayıcı bir sesle konuşmaya devam ediyordu. Beyaz diş, çelişik duyguların etkisi altında allak bullak olmuştu. El tehlike duygusu uyandırırken ses yatıştırıcı bir güvenlik duygusu veriyordu. Öte yandan sesin tatlılığına karşın içinde bir güvensizlik duygusu doğuyordu. İçinde kabaran duyguların birbirini bastırmak için yaptıkları çarpışma öylesine şiddetliydi ki beyaz diş işin içinden çıkamıyordu bir türlü. Sonunda ılımlı bir yol izledi. Fırlayarak tüylerini kabarttı ve kulaklarını arkaya devirdi. Ama ne ısırmaya kalktı ne de kaçmaya. Gittikçe yaklaşıyordu. Sonunda kabarmış tüylerinin uçlarına değdi. Beyaz diş büzüldü. O büzüldükçe elle iniyor, gittikçe bastırıyor, tüylerini sıvazlıyordu. Ezile büzüle, neredeyse titreyerek kendini tutmaya çabaladı. Elin dokunuşu içgüdülerini ayaklandırıyor, ona acı veriyordu. Neler çekmişti insanların elinden. Bütün bunları nasıl olur da bir günde unutuverirdi? Gel gelelim yeni efendisinin isteği böyleydi ve o da bu isteğe boyun eğmek için kendini zorluyordu. El yeniden kalktı. Sonra yine indi. Elin her kalkışında tüyler kabarıyor, indiği zaman kulaklar geriye yatıyor, hayvanın boğazından derin bir hırıltı kopuyordu. İçgüdüsünün etkisiyle uyarırcasına hırlıyor, böylelikle kendisine verilecek herhangi bir acının kesinlikle karşılık göreceğini bildirmiş oluyordu. Çünkü Tanrı'nın sağ solu belli olmaz, art niyetine ne zaman açığa vuracağı önceden kestirilemezdi. Bu yumuşak, inandırıcı ses birdenbire öfkeyle yükselen bir bağırtıya dönüşebileceği gibi şu tatlı tatlı okşayan elde boynunu bir kıskaç gibi sıkıp onu cezalandırabilirdi. Ne var ki Tanrı tatlı tatlı konuşmaya ve el zararsızca okşamaya devam etti. Beyaz dişin duyguları birbirine karışıp gelişme izliyordu. Kişisel özgürlüğünü kısıtlayan bu okşama içgüdüsünü rahatsız ediyor, öte yandan acı çekmek şöyle dursun giderek zevk bile veriyordu. Hatta bu okşama hafifçe ve dikkatlice değişip de kulaklarını kaşıyan bir tarazlamaya dönüşürken beyaz dişin aldığı zevk daha da fazlalaştı. Her şeye karşın beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalma korkusuyla tetikte bekliyor, birbirine ağır basan çelişik duygularına göre kimi zaman zevk alıyor, kimi zaman da acı çekiyordu. Vay canına, yanlış mı görüyorum? Kollarını yukarı doğru sıvamış ve bir tas bulaşık suyu taşımakta olan Matt kulübeden dışarı çıkıp da Widen Scott'ın beyaz dişi okşadığını görünce elindeki tası dökmeyi bile unutmuştu. Onun sesini işiten beyaz diş hemen geri sıçradı ve Matt'e doğru korkunç bir sesle hırladı. Bay Scott, darılmayın, aklımdan geçenleri söylemeliyim. Bana kalırsa bu yaptığınıza düpedüz enayilik denir. Widen Scott kendinden emin bir havayla gülümseyerek doğruldu ve beyaz dişe yaklaştı. Hayvanı bir süre tatlı tatlı mırıldandıktan sonra elini yavaş yavaş başına koydu ve yeniden okşamaya başladı. Beyaz diş okşanmasının ses çıkarmadı. Kuşkulu gözleriyle kendisini okşayan adama değil de kulübenin kapısında durana bakıyordu. Matt yeniden konuştu. İş maden uzmanlığına dayanınca herkesi cebinizden çıkarabilirsiniz. Bunu söyleyecek sözüm yok. Ama çocukken gidip de aslan terbiyecisi olarak bir sirke girmemekle kendinizi harcamışsınız. O konuşurken hayvan yine hırlamış ama bu kez başını ve sırtını okşayan elin altından kaçmamıştı. Böylece beyaz diş için eski yaşamının ve içindeki nefretin sonu başlamış oldu. Yeni ve alabildiğine güzel bir yaşam başlamak üzereydi. Bunun başarılması için de Whedon Scott'ın iyice düşünüp taşınması ve çok sabırlı davranması gerekiyordu. Beyaz diş tüm benliğini değiştirmenin üstesinden gelme göreviyle karşı karşıyaydı. Bu durumda içgüdüsünün ve mantığının uyarılarına kulak asmamak, geçmişteki deneylerini silip atmak, kısacası tüm geçmişine sünger çekerek yaşamı tutarsızlıkla suçlamak zorundaydı. Eski yaşamı şimdikine benzemek şöyle dursun, ona birçok bakımdan ters bile düşüyordu. Yeni yaşamına ayak uydurmaya çalışırken kendi isteğiyle özgürlüğünü tepip ormandan gri kunduzun yanına döndüğü zamankinden çok daha fazla güçlük çekiyordu. O zamanlar küçük bir yavruydu, yumuşaktı, doğru dürüst biçimlenmemişti. Kendisine şekil verecek olan çevre koşullarına teslim olmaya hazırdı. Oysa şimdi durum bambaşkaydı. Artık belirli biçime bürünmüş, yabanıl, korkunç, sevmeyen ve sevilmeyen dövüşken bir kurt olup çıkmıştı. Yaşamındaki bu değişikliğe ayak uydurmak, benliğinin alt üst olması, adeta yeniden doğması gibi bir şeydi. Bu değişiklik yeni baştan yorumlanmayacak kadar uyum olanaklarının yitirildiği, yaratılışını dokuyan bağların sertleştiği, kolayca baş eğip boyun bükmeyen hırçın bir hayvana dönüştüğü, istencinin demirleştiği, duygularının katılaştığı, içgüdülerinin ve davranışlarının kesin ilkeler, güvensizlikler, nefret ve tutkular halinde belirli biçimlere büründüğü bir zamana rastlamıştı. Ama yine de bir takım değişmelere uğradı. Sertleşen mayasını yeni baştan yoğurup yumuşatan ve onu daha iyi bir kalıba sokan bir el vardı. Bu el Whedon Scott'ın eliydi. Scott, beyaz dişin benliğinin en derin noktasına inmiş, körelen duygularını uyandırmış, can evine girerek derin bir sevecenlikle okşamıştı onu. Bu sevgi demekti. Eskiden tanrılarla olan ilişkilerinde hoşlanma duygusu beliriyordu. Oysa şimdi bu duygu yerini sevgiye bırakmıştı. Ne var ki bu sevgi bir gün içinde doğmadı öyle. Önce hoşlanma duygusuyla başladı ve giderek gelişti. Beyaz dişi bağlayan hiçbir şey olmamasına karşın yeni efendisinden hoşlandığı için yine de kaçmaya kalkmıyordu. Yeni yaşamı ne olursa olsun Güzel Smith'in kafesinde geçirdiği günlerden çok daha iyiydi. Üstelik nasıl olsa kendisini bir tanrıya teslim etmesi gerekiyordu. Bu onun doğal bir ihtiyacıydı. Sırtını korkuyla ormana dönüp yiyeceği dayağı göze alarak gri kunduzun ayakları dibine uzandığı gün duymuştu kendisinde bu üstünlüğe teslim etme ihtiyacını. Sonra o uzun kıtlık dönemi son bulup da gri kunduzun kampında balık bollaşınca ormandan ikinci kez kampa dönmüş ve işte o zaman insana bağlanma ihtiyacını çok daha güçlü bir biçimde duymuştu.